Ayrım 45, sayfa 428. Tugay, olur mu hiç? Şadiye çok seviyor beni, derken Ada lafa girdi öfkeyle. O yavrusunu bile yiyen pis bir örümcek, ne sevmesi, telefonlarıma bile çıkmıyor diye haykırdı. Sen de saf mısın, görmüyor musun? Adanın gözlerinden birkaç damla süzüldü. Burnunu hızla çekip damlaları sildi. İzmarit'in son nefesi de sömürüp, deniz haklıymış, neyse, yalnız bırak beni dedi. Stüdyonun içine doğru yürüyerek, masanın üstüne bırak. Tugay iç cebindeki beyaz tüpü çıkardı. Madem artık maskeler inmek üzereydi, suratındaki şaşkın ifadeyi silip, burada geçirdiğim her dakikanın bir fiyatı var. Eğer bana müzik veremezsen burada kalmaya devam edemezsin dedi. Elindekini masaya bırakmadan bekledi. Ada geri döndü. Elinden çekip aldı kokain tüpünü ve defol git şimdi dedi. Tugay arkasını döndüğünde ekledi. Aramışmış. Çocuk muymuşum? Herkes arıyor, ulaşıyor. Sen her aradığında ulaşılamıyor. Yemeğe götürecektin beni. Bir an düşündü Tugay. Dönüp adanın gönlünü alsa, geceyi onunla geçirip belleği de alabilirdi ondan. Ama yapmamaya karar verdi. Ona dokunmayı bile tahammül edemiyordu artık. Giderek de zorlaşıyordu. Ama nasılsa tüm müzik hala buradaydı. Hele bir ayrılmaya başlasın, hele canının çektiği bu kadar kolay bulunmasın, o zaman görecekti kim defolup gidecekti. Tugay cevap vermedi. Kendisinin son bir umutla samimiyet bekleyen adaya bakmadı bile. Çekip gitti. 15. Bilge ve Can. Yatağında uyuyan Doğru'ya baktı. Huzurla Bilge. En sonunda başarmış olduğunu hissediyordu. Ona her baktığında sanki onun sırtına almış ve yapayalnız bırakıldıkları zehirli bir bataklıktan savaşarak çıkmıştı. Başarmıştı. Can'ın ayarlamalarıyla bu sene Doğru üniversiteye matematik öğrenmeye bile başlamıştı. Diğer öğrenciler gibi sınavlara girmiyordu ama ödevlerini hazırlıyordu. Bir sürü arkadaşı olmuştu. Sınıfın en başarılısı oydu. Doğru'nun kapısını aralık bırakıp kendi odasına yürüdü. Yalın ayaklı ahşap tahtının üstünde huzur buldu. Ev bitmek üzereydi. Yaşadıkları onca yokluktan, yalnızlıktan sonra böyle bir yuvaları olması sanki bir mucizeydi. Can'dı bu mucizenin merkezi. Sadece eş değildi, dosttu. Ama onu ne kadar da tanıyordu. Katman katmandı Can'ın karakteri. Derinlere indikçe altından çıkan katmanların daha çok sevmişti. Ama şimdi öyle derine inmek üzereydi ki tedirgindi. Sevdiği katmanların en dipte sevilmez bir ilkelliğe, ben merkezciliğine, her oluşun merkezine kendisine koyan bir narsistin saklayabileceğini fark etmişti. Daha en dibe inmemişti. İnmek istediğinden de emin değildi. O derinlerdeki basınca dayanabilir miydi? Tedirgindi. Can hala duştaydı. Sakince beyaz uzun geceliğini giydi. Tereddütle dişlerini fırçalamak için banyoya girdi. Can duştan çıkmak üzereydi. Dişlerini fırçalayan Bilge'nin tertemiz haline baktı Can. Duştan çıkarken kendisine uzattığı bornozu giyip ona sarıldı arkasından. Sonsuza kadar yanında olmasını istiyordu onun. Ama nasıl? Duru'ya tekrar kavuştuğunda nasıl tutunacaktı Bilge'yi? İkisinin de nasıl yer bulacaktı bu kısıtlı hayatta? Ama bu koku, bu huzur, yanına her uzandığında daldığı o uykunun güveni. Ağzındaki diş fırçasıyla aynadaki yansımalarına baktı Bilge. Can'ın ıslak saçları boynuna sokulmuş, yüzünden geceliğinden damlamaya başlamıştı. Ve boynunun solunmasından iyice huylanmıştı. Hafifçe çekti kendini. Dişlerimi fırçalıyorum diye kıkırdadı. Can yanağından ıslak bir öpücük alıp odadan çıktı. Dişlerini fırçalama bitince Can'ın peşinden gitti. Nereden başlayacağını bilmiyordu ama içindekileri onunla paylaşmaya karar vermişti. Ama Can odada değildi. Aşağıya inmişti. Ormanın içindeki ahşap evin büyük cam cephesinden dışarıya baktı Can. Yer yer azıcık ışıklandırılmış ağaçlar çevrelemişti. Evin etrafını çepeçevre saran çimenli. Çok güzeldi. Dönüp salona baktı. Kocaman salon ortasında tavandan inen şöminesiyle ve bir basamak yukarıdaki büyük mutfağa açılan yemek bölümüyle Fi'den uzakta bir tertipli tamamen Bilge'nin kullanımına önem veren zevkindeydi. Daha önce hiçbir evinde bulamadığı huzur bu evin her köşesinden fışkırıyordu. İnşaat tamamen bitince burası daha da huzurlu olacaktı. Koltuğun köşesinde bırakılmış battaniyeye baktı. Bilge ile hayat ne kadar da doğaldı. Bilge, iyi misin diye mırıldandığında Can dönüp ona baktı. Merdiven basamağındaydı. Ona hissettiği sevgi ummadığı bir şekilde sapasağlam yerindeydi. Ama aklı karışıktı. Duru'yla olmak, Bilge ile yaşamak arasında ihtirasın huzurla çarpıştığı yerde köşeye sıkışmıştı. Sen uzan hayatım, ben birazdan gelirim. Biraz evi yalnız gezmek istiyorum dedi. Haftalardır görmüyordu onu ve Can şimdi evi yalnız gezmek istiyordu. Samimiyetle iyi geceler diye mırıldanıp yukarı çıkacaktı Bilge. Ama Can uzandı, onu kendine çekti. Sadece iyi geceler öpücüğü verecekti. Bilge'nin kenetlenmiş dudaklarını öptü sıkıca. Kafasını çekip suratına baktı. Birbirlerine şefkatle gülümsediler. Bilge iyi geceler deyip dönmüştü ki Can yine çekti onu kendine. Bir daha öptü kenetlenmiş dudaklarından. Bu sefer dilini bir kilidi açar gibi dudakların arasına soktu. Bilge hafifçe aralamasa dudaklarını, Can dilini sıcacık kavramasa o yumuşaklığı, Bilge'den çıkan o küçük, sade nefes incecik bir sese dönüşmese, o ses Can'ın bedeninde gezinen erkekliğini harekete geçirmese onunla sevişmeyi düşünmeyecekti Can. Uyumayı, sohbet etmeyi, gezmeyi, yaşamayı istiyordu. Sevişmeyi değil. Kendisinden bir basamak yukarıda duran Bilge'nin geceliğini sıyırdı ve yakasındaki düğmeyi açıp göğüslerine ulaştı. Bilge kendini çekti biraz. Konuşamadıkları onca şeyi varken sevişmek istemiyordu ama Can tuttu onu. Nefes nefese buraya gel derken kendine çekti. İyice ve ağzıyla yapıştı göğsüne. Parmakları kadınlığına masaja başlamıştı. Bilge düşüncelerini toplamaya çalışıyordu. Bir dakika demeye çalıştı ama Can çoktan girmişti içine. Bilge daha ıslanmamıştı bile. Can'ın ritimli hırıltıları arasında merdiven başında zihniyle bedeni arasında çelişkideydi Bilge. Elleri Can'ın aslan yelesi saçlarına geçirip gözleri Can'ın suratına odaklandığında o da katıldı ritme. Hafifçe asıldı parmaklarını geçirdiği saça ve kafasını geriye çekip suratına bakarken mırıldandı. Adımı söyle. Can'ın inlemeleri arttı, ritmi hızlandı. Bilge'nin yukarıdan bakan gözlerine bakıp arsızca dudaklarına saldırdı. Dudaklarını emip ağzının içine solurken Bilge diye hırladı. Bir deneyin ikinci evresinde hiç beklenmeyen bir veriyi test edercesine Can'ın boşalırken çıkardığı sesleri izledi Bilge. Kendi adını söylerkenki hissini analiz etti. Duru'yu düşünerek sevişmediğinden emin oldu. Can boşaldığında çekti ağzını Bilge'nin ağzından ve gözlerine bakıp nefes nefese huzurumsun dedi. Alnından öptü Bilge ve onu çıkardı içinden. Sonra iyi geceler deyip çıktı yukarıya. Merdivene otururken Bilge'nin peşinden gidip onunla duşa girip sonra da huzurla uyumak geçti aklından. Kalktı. Aklından geçeni yapacaktı. İki basamak çıkmıştı ki telefonunu şarjı takması gerektiğini hatırladı. Geri döndü. Girişe bıraktığı telefonunu aldı. Yine yukarı çıkarken durdu. Kendisine en çok keyif veren yaramazlığı yapmak üzere olan bir çocuk gibi heyecanlı döndü ve giriş katındaki banyoya girdi. Yavaşça kapıyı kapattı, kilitledi. Parmak izini bastırarak açtı telefonunu. Kahretsin, kulaklıkları çantasında unutmuştu. Çantası soyunma odasındaydı. Sıkılarak iyice kıstı telefonun sesini ve onlarca dosyadan birinin içine sakladığı videoyu başlattı. Cep telefonundan çekilen videoda Duru sahnenin ortasında kızıl saçları ve kostümüyle rolünü oynuyordu. Sağ eliyle arkaya ve aşağıya doğru uzattığı, tefe kıvırdığı sol ayağın ucuyla vuruyor ve esmeralde olmuştu. Önce klozetin üstüne oturtacağım. Aynı videoyu 20 kere seyrettikten sonra yere indi. Sırtını kapıya dayayıp 5 kere daha izledi. Sonra diğer videoyu açtı. Drew Winter dönemde uçuşan elbiseyle dans ediyordu. Üst üste izledi Can ve sonraki videoya geçti. Meyerling'de Drew yakalanmıştı ve onu yakalayan adam Drew'un kendisini geriye atmış bedenini kavramıştı. Erkekliğindeki hareketlenmeyi hisseder hissetmez hemen kapattı videoyu Can. Onu düşünüp mastürbasyon yapmayacaktı. O karanlığa bir kez girerse nasıl çıksındı? Ayağı fırladı. Yüzünü yıkadı, banyodan çıktı. Bir saat önce hissettiği huzurdan eser kalmamıştı şimdi. Kendisini bok gibi hissediyordu. Kendi huzursuzluğundan kaçarcasına yukarıya koştu. Üzerindeki bornozu çıkardı ve sessizce girdi yatağa. Bilge'nin ısısıyla karşılaşan bedenin üşüdüğünü hatırlamıştı. Daha da sokuldu Bilge'ye. Isınmaya başladı. Kollarını ona uzatıp iyice kavradı. Onu sıcacık, mis gibi yumuşacıktı. Çareye sarılır gibi sarılmıştı. Uykuya daldı. 16. Eti. Vücudun bağışıklık sistemi çok iyi çalışan bir mekanizma. Sinir sistemi üzerinde her hücreye, vücudun her köşesine yayılmış bir ağ. Hastalıkları ilaçlarla tedavi etmeye çalışırken bu ağı hiçe sayan tıp dünyası böceklenmiş bir bahçeyi ilaçlarken böceklerle birlikte bitkileri de öldüren bir ilaçlanma sistemine benziyor. İşte bu yerden artık tıp ilerlemiyor. Halbuki bedeni besleyip bağışıklık sisteminin görevini yapmasına destek vermek dışarıdan takviye edilen bir sürü ilaçtan çok daha akıllıcıdır. Çünkü aslında etkili olan tek şeydir. Grip olduğunuzda ateşlenirsiniz. Yani vücudunuz mikropla savaşıyorsa antibiyotik verirler. Ama antibiyotikler virüslerle etkili değildir. Yine de verirler. Çünkü virüslerin çıkarttığı savaşta bakterilerin de atağa geçmesini engellemek isterler. Ama aslında iyi desteklenen bağışıklık sistemi eğer görevini yapabiliyorsa atom bombası patlamasından da savaşı kazanabilir. Tek çare iyi beslenmek. Detaylı bir beslenme programı içine girilmeli ve paketlenmiş hiçbir şeyi vücudumuza sokmamalıyız. Etinin kaşları çatıldı, dudaklarını ısırdı. Hanım, sorun dedi. Eti dile getireceği problemlerin hafifliğinden neredeyse utanmış. Çerezleri saymazsak sağlıklı atıştırmalık yok. Gündelik yaşamda bir şeyler atıştırmadan yaşamak zorlayıcı. Psikolojiyle atıştırmanın bağlantısı o kadar güçlü ki bağırsaklarımızda ikinci beynimiz olduğu için onları mutsuz ettiğimizde mutlu oluyoruz dedi. Hiç çilek kuruzu yediniz mi dedi hanım sempatik bir gülümsemeyle. Arkalarında bekleyen kızı işaret etti. Kız hanımın istediği şeyi getirmeye gittiğinde odaya girdiler. Eti altın çilek diye sorguladı. Hanım hayır altın olanından değil bildiğimiz çilek ya da elma, armut, mango. İnce ince kesilmiş ve gece boyunca dihidre edilmiş meyvelerden bahsediyorum. Meyve kurusu demedim çünkü herkesin aklına kuru kayısı ya da kuru üzüm geliyor. Ama seramik bıçakla doğranmış, özel bir fırında suyu çekilmiş çileği ve diğer tüm meyveleri denemenizi tavsiye ediyorum. Çikolataya olan ihtiyacınızı sıfırlayacak. Üstelik kurutulduğunda içindeki şekeri azalmış lezzetli meyvelerle besleneceksiniz diye açıkladı. Etinin suratında oluşan gülümsemedeki minnete baktı. Ne güzel bir insansınız dedi Eti. Hanım tebessüm etti. Ben bir aynayım. Bana bakınca kendinizi görürsünüz dedikten sonra elini Eti'nin omzuna koydu. Bu son seansımız. Bundan sonra beslenmenize dikkat ettiğiniz sürece dengede olacaksınız. Şanslısınız. Çok azımız böylesine yakınız. Sağlıklı olmanız yeterli olacak sizin için dedi. Eti dolan gözlerindeki yaşları bir hamlede silip sanki gözleri hiç ıslanmamış gibi tane tane nasıl teşekkür edebilirim size, minnetliğimi nasıl anlatabilirim dedi. Hanım, iyiliğin geri ödemesi olamaz, çoğalması olur. Dengesini kaybetmiş ama dengede olsaydı fark yaratabileceğini bildiğiniz bir kişiyi tavsiye etmeye hakkınız var. Seçiminizi bilgece yapın. Dilerseniz çalışmalarımızın daha da derinleşmesi, yaygınlaşması için bağış yapabilirsiniz dedi. Genelde konuyu paraya getirince hissettiği o tırtıklama duygusundan eser yoktu düşüncesinde. Hayatını kurtarmıştı bu kadın ve şimdi de canı isterse biraz bağış yapabileceğini söylüyordu ona. Hayatları kurtaran insanların cömertliği vardı bu saklı cennette ve hanımın ihtiyaçlarının dikliğinin temelliğinin böylesine sağlam bir duygudan almış olması ne rahatlatıcıydı. Dayanamayıp sordu Eti. Hiç hayatını kurtarmak istemediğiniz birine yardım etmek zorunda kaldınız mı? Büyük paralara sahip olan kesimi düşününce çok azının hayatını kurtarmaya değecek kadardı. Hanım tebessümle, buraya gelen herkes yardım alır dedi. Benim ya da bir başkasının isteği önemli değildir. Aracıya saygı duyarız. Eğer aracı tek hakkını kullanıp o kişiyi buraya getirecek kadar değer verdiyse o zaman bizim için de değerlidir. Ayrıca iyi ya da kötüyü dengede olma şansı verilen insanların iyiliğe yatkın olduklarını görüyoruz burada. İnsanın içindeki karanlık dengesizlikle birleşince insanlık içinde daha da tehlikeli oluyor. Hanım vedalaşıp Eti'yi dengenin kollarına bırakırken bir kız girdi içeriye. Gazı açmakta olan adamı durdurup elindeki küçük paketi Eti'ye gösterdi. Seansımız bittikten yarım saat sonra denemenizi istedi hanım dedi. Torbayı masanın üstüne koydu ve gitti. 17. Can. Hayat güzeldi. Dengede olduğun sürece kendi içinde dengesini kaybetmemek fırtınada oradan oraya uçan bir yaprağa dönüştürüyordu insanı. Tutunmak için ne kadar çok çabalarsan çabala, ellerin olmadan nasıl tutunurdun ki hayata? Denge, hayatın çalkantısından çıkıp ahengine dahil olmanın ilk koşuluydu. Denge merkezinde indi aracından Can. Şoförünü gönderdi. Sonrasında biraz yürüyecek ve öylece dönecekti işe. İnsan dengedeyken etrafında akan hayatı izlemek, sıcacık bir şöminenin yanında keyifle ısınırken pencereden fırtınayı izlemek gibi bambaşka bir keyifti. Çocuğu aradı gözleri ama yoktu. Bugün erken gelmişti. Aslında randevusuna 2 saat vardı ama dengelenmeden onay vermek istemiyordu. Gösteri merkezinin çizimleri üzerinde çalışmaya. Demir kapının önüne giderken oto yıkamada çalışanlara selam verdi. Nasıl da özlemişti burayı. Hislerinin dengesizliğinin bir düğüm gibi çözüldüğü yerdi burası. Yatırım yapmayı teklif etmişti ama hanım ilgilenmemişti. Konuyu bir daha açmamacasına rica etmişti. Çok tuhaf bir kadındı. Can aniden durdu. Olamaz diye mırıldandı. Gördüğü her şeyin karşısında. Hiç aklına gelmemişti. Bunca zamandır hiç düşünmemişti. Bilge'yi arayıp sormak istedi. Sabahın bu saatinde Eti'ye ne oldu, ne zaman öldü diye sormak pek de iyi bir fikir değildi. Temkinli adımlarla yaklaştı. Bir zamanlar Eti'ye ait olan arabaya dikkatle baktı. El değiştirmiş olmalıydı ama Eti'nin güneş gözlükleri hala oradaydı. Tertemiz yıkanmış, cilalanmış arabanın kapısını yokladı. Açıktı, ön koltuğa eğildi. Eti'nin parfümü sinmişti. Konsolu kaldırıp içine baktı. Eti'nin her zaman kullandığı aynı marka ıslak mendilleri ve navigasyon cihazı oradaydı. Torpidoyu açtı. Eti'nin yedek okuma gözlüklerinin altında ruhsatı çıkardı, baktı. Araba hala Eti'nin şirketine aitti. Satılmamıştı. İçindeki eşyalar bile aynıydı. Bu Eti'nin arabasıydı. Çökmek zorunda kaldı Can. Eti'nin arabasının ön koltuğuna otururken dizleri titriyordu. Ritmi sarsılmış, kalbi hızlı hızlı atıyordu. Ne oluyordu? Eti gitmemişti. Nasıl gitmezdi? Neden kimse bunu kendisine söylememişti? Telefonunu çıkardı. Bir hışımla Bilge'yi aradı. Bilge cevapladığında Can sadece Eti dedi ve bekledi. Önce bir an cıvıltılı alo sessizliğine büründü Bilge'nin. Sonra hazır olmanı bekledik. Eti kendi istedi. Sen sorana kadar konunun açılmamasını derken Can sadede geldi. Yaşıyor mu? Bilge, evet tabii dedi gülümseyerek, sesi pek sevinçliydi. Can kızmak istedi, bağırıp çağırmak ama onun yerine nikahımıza bile gelmedi dedi. Karmaşası kelimelerine bulaşmıştı. Saçmalamaya hakkı vardı. Ayrım sonu.